Sibel Hanım iyi akşamlar.
İyi akşamlar, merhabalar.
Açık Radyo'nun Dünyayı Okumak programına Açık Dergi içerisinde hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben Aytaç Timur.
Ben Akif Pamuk.
Bugün sizinle Gerçekten Öyle Mi Olmuş isimli Ahmet Şimşek'le beraber yazdığınız kitap üzerine biraz konuşmak istiyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Bu post-truth meselesi yakın dönemde inanılmaz tartışılmaya başlandı. Belki post-truth'tan girmek daha anlamlı değil mi? Hakikaten post-truth bugünü mü anlatıyor?
Aslında post-truth kavramı üzerine bir karmaşa söz konusu. Ben şöyle düşünüyorum, her zaman post-truth dönem vardı. Bugün belki sosyal medyanın etkisiyle çarpan etkisi artmış durumda. Yani geçmişe baktığımız zaman da gerçeklik kavramının içerisinden ya da gerçekliğe bir takım unsurlar eklenerek yeni yeni ürünler elde edilmesi, bunların farklı mecralarda yayılması ve manipülasyon yoluyla bir takım güçler elde edilmesi mümkündü. Tarihte bir sürü örneği var. Ama bugün daha fazla inanıyorum öyleyse doğrudur yaklaşımını yaşıyoruz.
Tabi burada alt başlık olarak post-truth zamanlarda tarihin temsili diye bir alt başlığınız var. Burada yani sizin az önceki yorumunuzdan hareketle tarih elbette geçmişte de bir biçimde çarpıtılıyordu. Bugün tarihin farklı biçimde inşa edilmesi, çarpıtılması nasıl sosyal medyaya bağlıyorsunuz? Peki burada bunun popüler olmasının bu Trump'ın seçimleri meselesiyle doğrudan ilişkisi var mı?
Yani Trump seçimleri diyebiliriz, Brexit diyebiliriz ama ondan öncesinde de yani baktığımız zaman sesimi alabiliyor musunuz bu arada?
Evet geliyor. Gayet iyi, hiç sıkıntı yok.
Her zaman vardı. Kitapla ilgili yani tarihin inşa edilmesiyle alakalı olarak biz kitabın kapağında da zaten böyle bir inşaat sürecini temsili olarak göstermeye çalıştık. Ve Ahmet Hocam'la birlikte bu konunun iki boyutunu iki soruyla gündeme getirmeye çalıştık. Bir tanesi gerçeği bilmek istiyor muyuz? Diğeri de bu post-truth denilen karmaşa içinde bu gerçeği nasıl elde ederiz? İki tane önemli soru karşımızda. Arzu ediyoruz ki akademik olarak da tartışılabilsin.
Peki bu dönemde tarihçileri üzerine düşen en önemli görev ne sizce?
Yani şimdi tabii bir narratif konusu söz konusu. Yani hep bir anlatım üzerinden gidiyoruz. Hikayelendirme üzerinden gidiyoruz. Yani hikayeleri de hepimiz çok seviyoruz. Ama bu hikayelerin içerisinden gerçeği cımbızla çıkarıp almaya çalışmıyoruz. Yani böyle bir sorunumuz var. Akademide de maalesef böyle bir problem var. Yani bilmiyorum şu an açayım mı içerisini?
Lütfen,
biraz daha
lütfen.
Farklı noktalara yönlendirmeler yapayım mı? Dizi filmlerle bir bağlantı kurayım mı? Yani akademi kendi içerisinde, eğitim camiası da kendi içerisinde. Ama dışarıya baktığımız zaman işte kitaplar, dizi filmler, yani tarih dediğimiz ki tarih her yerde. Yani sağınıza, solunuza, işte taksi şoförüyle olan diyaloğunuza, ne bileyim bir resme, kitap aracına, bir kadının ağzına, yani ne ararsanız tarihle ilgili her şeyi etrafınızda bulabilmeniz mümkün. Şimdi bunların içerisinden biz gerçeği nasıl alabiliriz, nasıl çekebiliriz noktasında ya da dizi filmlere baktığımızda özellikle belli dönemlerde yağmur gibi, sağanak gibi belli tarihlerde, spesifik tarihlerde tarihin sağanak gibi üzerimize yağdığını sonra da çok hızlı bir şekilde buharlaştığını görüyoruz. Benim esas sorum ki kitabın devamında da ele aldığımız Ahmet Hocam'la boyutu tarih eğitiminden, yani tarih eğitimi kanalıyla gerçekliği nasıl arayabiliriz? Tarih dersleri nasıl gerçeği bulma konusunda organize edilebilir, dizayn edilebilir? Bunun üzerine biraz kafa yormak. Şu anda açık konuşmak gerekirse hani böyle bir tartışma konusu yok gündemde. Her ne kadar müfredatların içerisinde tarihsel düşünme kavramları yerleştirmiş olsa dahi işte 19. yüzyıl, 20. yüzyıl konseptleriyle hareket ediyoruz. Ama 21. yüzyıl ihtiyacı olan kavramlara o düzeye henüz erişebilmiş ya da bu noktalarda tartışabilmiş, tartışma ortamları oluşturabilmiş değiliz maalesef.
Tabii burada tarihsel bilgi ulaşma yollarında da bir çeşitlenme var değil mi? Yani bundan 10 yıl önce tarihsel bilgi ulaşırken daha böyle sanki tek tanrılı dinlerin kutsal metinlerine duyulan bir özgüvenin bugünlerdeki yansıması olarak kitapların ön plana çıktığını ve tarihçilerin söylediğinin doğru olarak kabul edildiği bir konsept vardı. Ve bunun tabii elbette akademik tarihçilik dışında bunun özellikle okullardaki tarih ders kitaplarıyla aktarımı da sıklıkla tartışıldı. Tabii bugün başka bir konseptten bahsediyoruz ve insanlar tarihe ulaşım yolları çeşitlendi. Bu çeşitlenme çerçevesinde mesela özellikle belirli gün ve haftalarda Twitter'da trend topik olan tarih konuları aslında çok da içeriğin ne olduğunun önemi mi yok, yoksa bir tüketim toplumunun bir uzantısı olarak bizler o gün o tarihsel gerçekliği okuyoruz, anlıyoruz, Twitter'da tweetini atıyoruz ve tüketiyor muyuz gibi bir sorunla karşı karşıyayız sanki. Ne düşünürsünüz? Bu tarihin tüketiminin yaşadığımız bir dönem midir bu?
Yani işte Twitter ya da Facebook söz konusu olunca evet, Facebook culture dediğimiz işte hızlı tüketim, yani bir şekilde yiyoruz ama hani bünyemizde nerelere ihtiyaç duyduğumuz besinin alınması, işte ne bileyim fayda üretmesi vesaire gibi noktalarda çok da hani üzerine düşünmüyoruz. Bu konuda belki işte geçmişi susturmak, tarihin üretilmesi ve iktidar başlıklı bir Trojan'ın bir kitabı var, 95 tarihli. Bu eserde yazar şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki işte akademik tarihçiler işte halkı heyecanlandıran ve harekete geçiren tüm tartışmalardan uzak durdukları ve bunun doğal sonucu olarak da tarih tartışmalarından tarih öğretimine kadar birçok konunun yorum ve denetimini politikacılarla medya temsilcilerine bıraktıkları için işte ortaya bir takım sorunlar çıkıyor. Bu sorunları vakit müsait olursa tanımlarız. Ama bir Twitter'da da şöyle bir şey var. Yani sadece politikacılar ve medya temsilcileri yok. Onların da temsilcileri var. Ve bir şekilde demokratik bir platform olduğu için anonim herkes oraya girip bir şeyler yazabilir.
Onların temsilcilerinden trolleri mi kastediyoruz?
Ya trolleri de kastedebiliriz. Evet, elbette. Ki bu zaten az önce sorduğunuz soruyla da çok ilintili. Trump'a bağlayabiliriz, Trump'ın seçimlerine ya da Brexit olayına ilintilendirebiliriz.
Tabii burada yani Twitter, Facebook gibi aygıtları konuşuyoruz. Bu tarihsel inşada hangisi daha etkili sizce? Yani inanılmaz bir ulaşım ağı var. Yani Twitter'la Facebook arasında bir farklılık var mı?
Şimdi farklılık var. Facebook daha geniş kitlelere hitap ediyor. Kullanıcı sayısı olarak çok daha büyük bir mecra. Ama Twitter'a baktığınızda daha küçük gruplar, yani sayı olarak da, istatistik olarak da çok küçük gruplar. Twitter'ın şöyle de bir özelliği var. Twitter'ı daha eğitimli kesim kullanıyor. Ama oraya da baktığımızda, yani bir takım araştırmaların sonucuna baktığımızda Twitter'da da maalesef eğitimli insanların dahi o anlık hani okudum, hoşuma gitti. Bana doğru geldi o an için. İnandım ve hemen bunu like'ladım ya da işte tweet ettim gibi durumlarla karşılaşıyorum. Yani düşünmeden atılan adımlar. Bizim eleştirdiğimiz nokta da o. Yani durup bir düşünelim, ne diyor? Kimin çıkarına hizmet ediyor? Yani bu sadece tarihsel bilgi olmak zorunda da değil. Herhangi bir bilgi için size bilgi diye sunulan herhangi bir orada karakter, neyse yazılan, o an için paylaşılan Onu durup bir düşünüp bir takım kriterlere göre değerlendirip o şekilde hareket etmenin gerekliliğini, yani özellikle şu şartlarda bu dönemde dikkate alınması gerektiğini bir nebze vurgulamaya çalışıyorum.
Tabii herhalde örneğini vermek gerekirse kitapta 111'de yer alan bir paylaşılan Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı var. Evet. Yani inanılmaz bir tebessüm, fotoğrafın orijinali bambaşka ve evet. insanlar herhalde o an sanki öyle algılamak istedikleri için, evet. o daha fazla hoşlarına gittiği için onu tercih ediyorlar. Bu postmodern tarih kuramcılarının şey yorumuyla örtüşür mü sizce? Yani politik kimlikler geçmişi inşa ederken işte bugünün gerçekliğine göre, bugünün Kant'ın o zaman ve mekan kategorileri çerçevesinde bugün üzerinden bir inşa faaliyetidir söylemiyle örtüşür mü sizce?
Yani işte hani kes cevaplar vermek çok sağlıklı olmayabilir ama Atatürk'ün o teknoloji kullanılarak değiştirilen o resminden bahsedeyim arz ederseniz bir parça.
Lütfen.
Bilsin'de paylaşılan bir fotoğraf ve başka mecralarda da paylaşıldı. Ve atam gülmek sana çok yakışıyor. Ama şimdi yani mesele o değil. Fotoğrafın ve tarihsel konteks, yani bağlam olarak aldığınızda orası bir cephe ortamı. O fotoğrafın orijinaline baktığınızda cephede çekilen bir fotoğraf. Ve arka planda bir kararlılık var. Bir takım kararların alınması var. Yani doğru olan paylaşım aslında ülke adına kararlı paylaşımlar alınması. O yüz ifadesini, o hatları okuyabilmek. Ama seyirci bu şekilde görüntüleyip paylaşmıyor. Yani üretilmiş olan bir ifadeyi paylaşıyor orada ve sonrasında da bir araştırmacının ikaz etmesine rağmen, hani işte bunlar teknolojiyle oynanan resimlerdir, hani bu tarz paylaşımlarda bulunmayalım diye dikkat çekmesine rağmen, ne var canım bu sefer de böyle olsun, bize atamıza gülmekle yakışıyor tarzında böyle paylaşımlar görüyoruz.
Hatta bir yayın evi bu fotoğrafı kapağına taşıdı.
öyle de bir şey var.
Evet, Ankara'da gördüm. Ben Sibel Hanım, gerçekten öyle mi olmuş? Ahmet Şimşek'le birlikte yazdığınız kitap üzerine söyleşmeye devam edeceğiz. Ama burada bir isterseniz bir şarkı arası verelim. Siz tarihçi olduğunuz için ben de böyle yakın tarihten Enrico Macias'tan bir parça seçtim sizin için. Umarım seversiniz. Lütfen telefon hattımızda kalmaya devam edin. Hep beraber Zingarella'yı dinleyelim. Sonra tekrar size sorularla döneceğiz.
Teşekkür ederim.
Zingarella, Zingarella. Bohémienne, souveraine, ici chacun subit un loi. Zingarella, Zingarella, Zingarella, Zingarella. Madone avant les Madonna, étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi. Zingarella, Zingarella, Zingarella romantica, quand tu danses en ouvrant les bras, tous les garçons autour de toi. Zingarella, Zingarella, Zingarella bellissima, tes cheveux noirs, tes yeux lisses,
Cinderella. La musique est faite pour toi. Magicienne, musicienne, quand je l'écoute dans ta voix, Cinderella, Cinderella.
Gerçekten öyle mi olmuş? Post-truth zamanlarda tarihin temsili üzerine konuşmaya Sibel Hanım'la birlikte devam ediyoruz. Kaldığımız yer şurası aslında. Bugün farklı aygıtlarla, özellikle sosyal medya aygıtlarıyla tarihin tahrifini konuşuyoruz. Tarihsel belgelerin tahrifini konuşuyoruz. Peki bununla nasıl mücadele edeceğiz sorusu Sibel Hanım sizi bekliyor.
Çok kolay değil açıkçası. Yani hani işte bugün başlasak 3 sene 5 sene içinde bunu çözeriz gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü bu radikal bir transformasyon gerektirir diyebilirim. Çünkü toplumun her kesiminden böyle bir çünkü en başta sorduğumuz soru gerçeği bilmek istiyor muyuz sorusu. Bunu da müsaade ederseniz şu şekilde ben ya mesela sigara kapaklarında şey var, işte kanser yapar, içmeye devam ediliyor. Ya da işte susuz kalacaksınız, yarın hiç suyunuz kalmayabilir, içecek suyunuz kalmayabilir uyarılarına. Gidiyoruz bakıyoruz, çeşmeden su akıyor nasıl olsa bitmeyecek gibi davranıyoruz. Yani işte demokrasiyle alakalı yine Trump ve Brexit referansını vereceğim bu noktada. İşte hani eğer bu şekilde devam ederseniz algoritmalar kanalıyla sahip olduğunuz belki zorluklarla kazandığınız demokrasiniz de elinizden gidecek uyarılarına rağmen biz ne yapıyoruz? Hani demokrasi hani zaten bize ait olan bir şey elimizden gitmeyecek gibi böyle davranışlar sergiliyoruz. Bu belki de tarihçilerin işte sinir bilimcilerden de destek alarak disiplinler arası yapması gereken çalışma. Yani insan neden böyle davranıyor?
Gerçekleri bilmek istemiyoruz yani öyle mi Sibel Hanım?
Yani bence gerçekleri bilmek istemiyoruz. Yani
o zaman ortada bir problem de yok.
İşte var ya da yok dediğimiz noktada sıkıntı oluyor. Yani zıttıklar da...
Yani alan veren burada satan memnun. Biz de bilmek istemiyorsak ortada hiçbir sorun yok. O zaman Trump açısından da ya da daha yerel liderler açısından da hiçbir problem yok demektir öyle mi?
Yani işte olaya böyle bak ama bunu düşünsel anlamda belki çok çocukça gelecek ama mesela bir dünya bırakın biz çocuklara şarkısını anımsar mısın?
Tabii benim yaşım yetiyor.
Ya ben artık söylemiyoruz bu şarkıyı. Çocuklarımız için de söylemiyoruz. Farkında değiliz ama dünya gittikçe kötüleşiyor. Ve biz bunu dünya tarihini şöyle söyleyeyim. Yer kabuğu tarihini biz 12 saate indirebilecek olursak eğer bunun son 2 saniyelik kısmı da insanoğlu var.
Evet, evet. Bu da ve popüler bunu, bir evet. Post.
Evet,
bunu, teyit ettiniz mi bunu siz?
Efendim?
Bunu teyit ettiniz mi? Çünkü çok popüler bir post.
Şöyle, Big History diye bir proje var. Bill Gates tarafından, vakıf tarafından desteklenen ve David Christian Michigan Üniversitesi tarafından çok ciddi bir şekilde ortaya konan, yani işte Big Bang'den bugüne kadar, yani sonuçta teoriler, ben bunları kanıtmış gibi sunmuyorum ve yanlışlanabilir de, ki bilginin doğasında olan bir şey bu. Ama şu anda elimdeki malzeme bu, bu malzemeyle konuşuyorum. Ki isterim yani birileri çıkıp desin ki sularımız kirlenmiyor, Everest'in tepesine çıkıldı, yıllar önce çıkılmıştı, işte dünyanın en alt, okyanusun en alt noktasına daha yeni ulaşılabildi ve orada da plastik parçaları bulundu. Konuyu dağıtmış olmak için söylemiyorum, toparlayacağım ama dünya iyiye gitmiyor. Yani sonuçta antroposen denilen bir gerçekle karşı karşıyayız ve bu iki saniyelik insanoğlunun var olduğu noktada son 50 yılda, bunu da son 2 saniyeye tekabül ettiğini düşünecek olursak şayet, yani bundan sonraki süreç karşımıza çok büyük soru işareti olarak duruyor. Dolayısıyla biz kendi sağlığımız, varlığımız, dünyadaki yerimiz ve işte tümden geldik, tüme vardık tartışmaların dışında connectivity, yani ne derler, bütün, yani bağlam kurabilmek, nedenleri ortaya çıkarabilmek, eğer bu şekilde davranmaya devam edersek bundan sonrasında nelerle karşılaşabiliriz? Geçmişten aldığımız örneklerin neler olduğu, derslerin neler olduğu üzerine biraz kafa yorabilirsek belki geleceğin inşası ile ilgili daha iyi şeyler yapmak. Örnek veriyorum, mimar, yani inşaat mühendisi olacak çocuk, kullanacağı malzeme ya da tıp okuyacak, kullanacağı malzeme, her ne yaparsa yapsın sonuçta bir şekilde dönüp dolaşıp tarihten malzeme alacak. Yani hangi alanı seçecek olursa olsun. Dolayısıyla evet, yani ne kadar böyle bir arz mevzusu varsa da bizim taleplerimizin de artık değişiyor olması gerekiyor. Bizim en azından çocuklarımıza ya da öğrencilerimize bunları aktarabilir olma durumunu yakalamamız gerekiyor.
Yani Sibel Hanım, biz gerçeğin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Bu arada Akif'in bana önerdiği bir site var. İnternette gördüğümüz şeylerin adı neydi Akif'cim?
Teyit.org.
Buradan da bunu Açık Radyo dinleyicilerine ulaştırmış olalım. İnternette gördüğünüz herhangi bir fotoğrafı, haberi teyit.org'a yazabiliyorsunuz. Bu fotoğraf orijinal mi, bu haber doğru mu öğrenebiliyorsunuz.
Evet.
Açık Radyo'nun dinleyicileri gerçeğin peşinden koşan insanlardır. İnternette gördükleri şeyi de buralardan teyit ederek, ben de kullanıyorum zaman zaman, sonuca ulaşabilirler. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Sibel Hanım. Ne yazık ki programın sonuna geldik. Açık Dergi içinde yayınlanan Dünyayı Okumak programının.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. Sizi bir gün stüdyoda da ağırlamak isteriz. Böyle telefonla bağlandınız bugün.
Eğer bir dakikalık zamanımız varsa teyit.org'a ben de teşekkür etmek isterim.
Lütfen.
Lütfen.
Çünkü onların yaptıkları işi çok önemsiyorum ve öğrencilerim de oradan, hatta öğretmen arkadaşlarımızın da oradan çok istifade edeceklerini düşünüyorum. Kitabımızda da biz referans verdik teyit.org'a. Bu vesileyle de aktarmış olayım.
Çok teşekkürler Sibel Hanım. Sibel Yalı'yla gerçekten öyle mi olmuş üzerine konuştuk. Vaktimizi de bitik artık. Ben Aytaç Timur.
Ben Akif Pamuk.
Dünyayı Okumak programından bütün Açık Radyo dinleyicilerine iyi haftalar diliyoruz.
İyi haftalar. Hoşçakalın.